Ayrım 5.
Evi başlarından atmaya çalışırken Esther da kocaman küf kokulu odaların etkisini ve eleştirici annesiyle babasının ve öteki akrabalarının gözünde düzeni koruyan biri olmak için duyduğu korkunç zorunluluğu içinden atmaya çabalamıştı. Sonunda bir alıcı bulmuşlar, ona gönül borcu duyarak geçmişin yükünü geride bırakıp kentte bir apartmana taşınmışlardı. Bunun özellikle Deborah için iyi olacağını düşünmüşlerdi. Deborah'ın küçük anormallikleri, korkuları ve yalnızlığı büyük bir kentteki kimsesizlik içinde daha az garip görünebilirdi. Deborah hala tam anlamıyla mutlu değildi gerçi ama yeni okulundaki öğretmenleri onu beğeniyordu ve çok fazla çaba harcamadan derslerinde başarılı oluyordu. Müzik dersleri de alıyor, küçük kızların yaptığı bütün sıradan şeyleri o da yapıyordu. Esther, Deborah'ın şimdiki durumunu inanılır kılacak bir şeyler hatırlamaya çalıştı. Evet, çok gergindi Deborah. Ara sıra onunla bu konuda konuştuğunu ve her şeyi bu denli ciddiye almamasını söylediğini hatırladı. Ama her ikisinde de olan bu bir özellikti ve öyle kararlarla, ricalarla engellenecek bir şey değildi. Deborah, kentte resim sanatını keşfetmişti. Bu ilgisi sel gibi bir coşkuyla başlamıştı. Boş kaldığı her dakikayı desen çizerek, taslaklar yaparak geçiriyordu. Kentte geçirdikleri ilk yıllarda, 11 ve 12 yaşlarındayken binlerce resim yapmıştı herhalde. Ayrıca okulda kağıt parçalarına çiziktirdiği şeyler, küçük taslaklar da vardı. Resimlerinin kimilerini resim öğretmenlerine ve eleştirmenlere göstermişlerdi. Bu kişiler kızın gerçekten yetenekli olduğunu ve yüreklendirilmesi gerektiğini söylemişti onlara. Bu, Esther'ın karanlık, bulanık kuşkuları için aydınlatıcı ve rahatlatıcı bir yanıt olmuştu. Ve Esther bu yanıtla gözlerinin önüne bir perde çekmeye çalışmıştı. Birdenbire ailedeki herkese bütün o hastalığı, duyarlılığı, uykusuzluğu ve ansızın beliren ama hemen anlamsız, sert bir yüz ifadesiyle ya da keskin bir zekanın saldırısıyla gizlenen hüzünlü bakışların nedeni açıklanmış gibi gelmişti. Hiç kuşkusuz, çok özel, ender rastlanan, yetenekli bir varlıktı Deborah. Hastalık yakınlarını ve anlaşılmazlığını hoşgörüyle karşılıyorlardı artık. Ergenlik dönemiydi bu. Benzersiz bir kız çocuğunun ergenlik dönemiydi hem de. Sürekli olarak bunu söyleyip duruyordu Esther. Ama söylediğine kendisi de tam olarak inanmıyordu bir türlü. Her zaman şu ya da bu biçimde algılarını sarsıp alt üst eden, tedirgin edici bir belirtiyle karşılaşıyordu. Bir akşam Deborah yine o gizemli sancılarından birini duyup doktora gitmişti. Tuhaf bir biçimde, şaşkın ve korkmuş bir halde dönmüştü eve. Ertesi günde bir bahane uydurarak erkenden çıkıp eve geç vakit dönmüştü. Esther sabaha karşı dört sularında belirsiz, içgüdüsel bir dürtüyle uyanmış, şu anda olayı anlatırken ona garip bir suçluluk duygusu veren kesin bir inançla Deborah'ın odasına girmişti. Oda boştu. Sonra banyoya bakınca Deborah'ı sessizce yerde oturmuş, bileğinden sızan kanın bir leğene akmasını seyreder halde bulmuştu. Ona kanı neden lavaboya akıtmadığını sordum dedi doktor. O da bana çok ilginç gelen bir yanıt verdi. Kanın çok uzaklara gitmesini istemediğini söyledi. Anlıyor musunuz? O kendince aslında intihara kalkışmadığının, yalnızca yardım çağrısında bulunduğunun bilincindeydi. Suskun ve şaşkın bir insanın çağrısıydı bu. Bir apartmanda oturuyorsunuz, pencerelerinizden çok daha çabuk ve kesin bir biçimde ölüme ulaşılabilirdi. Ama o böyle ve kendisi gibi sizin de uykunuzun hafif olduğunu biliyordu. Ama bunu daha önceden kararlaştırmış mıydı acaba? Önceden planlamış olabilir mi? Bilinçli olarak değil tabii ama beyni en iyi yolu seçmişti. Sonuç da burada işte. Yardım çağrısı amacına ulaştı. Şimdi biraz geriye, kamplara ve okula dönelim. Deborah'la kamp ve okul arkadaşları arasında her zaman sorun çıkıyor muydu? Sorunlarını kendi kendine mi çözmeye çalışıyordu yoksa sizden yardım mı istiyordu? Yardım etmeye çalışıyordum elbette. Pek çok kez bana gereksinme duyduğunda yanında olduğumu hatırlıyorum. Bir keresinde okula yeni başladığı sırada okuldaki küçük bir grupla başı derde girmişti. Bir gün hepsini toplayıp hayvanat bahçesine götürmüştüm. Böylece buzlar erimişti. Yaz kampındaki kişiler bazen onu anlamıyorlardı. Yardımcı danışmanlara hep dostça davranıyordum. Böylelikle işler biraz kolaylaşıyordu. kentteki devlet okulunda öğretmenlerinden biriyle arasında büyük bir sorun çıkmıştı. Öğretmeni çaya davet ettim. Onunla biraz konuşup Deborah'ın insanlardan korktuğunu, bu korkusunun bazen yanlış anlaşıldığını açıklayarak Deborah'ı anlamasına yardımcı oldum. O ders yılının sonuna kadar arkadaş kaldılar ve yıl sonunda öğretmen Deborah'ın çok hoş bir kız olduğunu, onu tanımanın gerçekten bir ayrıcalık olduğunu söyledi bana. Deborah bu yardımı nasıl karşıladı? Rahatlamıştı tabii. Bu tür sorunlar o yaşlarda çok büyütülür. Ben de gerçek bir anne olduğum ve böyle şeylerde ona yardım ettiğim için sevinç duyuyordum. Benim annem bana hiç yapmazdı. O yılları düşünürsek nasıl bir duygu hakimdi o yıllara? O yıllarda siz nasıl duygular içindeydiniz? Dediğim gibi mutluyduk. Deborah'la sorunu olan kişiler bu sıkıntıdan kurtuluyorlardı. Ben de ona yardım ettiğim için mutlu oluyordum. Kendi çekingenliğimden de kurtulmak için var gücümle uğraşıyordum. Her gittiğim yerde kendi çekingenliğimle alay etmeye çalışıyordum. Şarkılar söyleyip espriler yapıyorduk. İnsanların kişilik kazanmasına nasıl yardımcı olacağını öğrenmem gerekiyordu. Kızımla gurur duyuyordum ve bunu ona sık sık söylüyordum. Onu ne çok sevdiğimi sık sık söylüyordum ona. Hiçbir zaman kendini korumasız ya da yalnız hissetmedi. "Anlıyorum," dedi doktor. Oysa Esther'a doktor anlamıyor gibi gelmişti. Nedense yanlış çizilmiş bir tablo vardı önlerinde. Esther, yaşamım boyunca Deborah için mücadele ettim. Her şeyi başlatan o tümördü belki de. Biz değildik, Jacob'la benim birbirimize ya da çocuklarımıza duyduğumuz sevgi değildi. Bütün sevgi ve ilgimize rağmen oldu bu. Bu korkunç şey, dedi. Uzun süredir kızınızın durumunun iyi olmadığını biliyordunuz değil mi? Mesele yalnızca okulun psikoloğu değildi. Sizce sorun ne zaman başladı? Kampa gittiği o yaz. Daha önce. Havanın tam olarak ne zaman değişeceğini insan nasıl anlayabilir ki? Birdenbire değişiverir. İşte o kadar. Peki ya kamp? Kampa gittiği 3. yıldı. O sırada 9 yaşındaydı. Kampın sonlarına doğru onu görmeye gitmiştik. Çok mutsuz görünüyordu. Ona nasıl spor yaparak büyümenin kötü dönemleri atlattığımı anlattım. Gençken kabullenilmek ve arkadaş edilmek için iyi bir yoldu bu. Kamptan ayrıldığımızda iyi görünüyordu ama nedense o yıldan sonra bir şeyler öldü onda. O yıldan sonra başı hep öne eğik dolaşıyordu sanki. Gelecek darbeleri beklercesine. Gelecek darbeleri beklercesine diye yineledi doktor düşünceli. Ve sonra o gün geldi. Darbelerin inişini gerçekleştirdiği gün. Esther gözlerinde bir kabullenme ifadesiyle doktora bakıp hastalığı bu mu diye sordu. Belki bir belirtisi. Bir keresinde kendisine korkunç işkenceler yapan bir hastam olmuştu. Ona neden böyle şeyler yaptığını sorduğum zaman bunları bana dünya yapmasın diye karşılığını vermişti. Sonra dünyanın neler yapacağını görmek için biraz beklesenize demiştim. O da anlıyor musunuz? Eninde sonunda oluyor bunlar. Bu şekilde hiç olmazsa kendi yıkımımı kendim yönetiyorum diye yanıt vermişti. Bu hasta iyileşti mi? Evet, iyileşti. Sonra da Naziler gelip onu Dachau kampına götürdüler ve orada öldü. Bunu size anlatmamın nedeni şu, Mrs. Ballou. Sevdiğiniz insanları korumak için hiçbir zaman dünyayı yeniden kuramayacağınızı anlatmaya çalışıyorum size. Ama bunun için uğraşmış olmanızı haklı göstermek zorunda da değilsiniz. Her şeyi daha iyi bir hale getirmek için uğraşmak zorunluluğunu duyuyorum, dedi Esther ve düşünceli bir halde arkasına yaslandı. Ama gene de şimdi anlıyorum bunu. Bazı hatalar yaptım. Büyük hatalar. Ama bunlar Deborah'tan çok Jacob'la ilgiliydi. Durakladı. Kuşku dolu gözlerle doktora baktı. Jacob'a böyle şeyleri nasıl yapabildim ben? Bütün bu yıllar boyunca o yüksek kiralı dairelerden çıktıktan sonra babamdan yardım aldığımız o yıllarda yıllar boyu hep ikinci planda bıraktım onu. Bugün bile. Hep eğer babam böyle düşünüyorsa ya da babam isterse. Neden? Benim kocam olduğu, istekleri çok basit ve alçak gönüllü olduğu halde. Yeniden doktora baktı. Yalnızca sevmek yetmiyor demek ki. Jacob'a duyduğum sevgi, onu incitmemi ve babamın gözünde olduğu gibi kendi gözümde de küçük düşürmemi engellemedi. Ve Deborah'a duyduğumuz sevgi de bu hastalığa yol açmamızı engellemedi. Doktor Fried Esther'e bakıyor, aldatılma yüzünden ölüm derecesinde hasta olan bir kızın sakin davranmaya özen gösteren annesinin bu sevgi ve acı dolu sözlerini dinliyordu. Sevgi yeterince gerçekti, acı da öyle. Onun için yumuşak bir sesle, "Bırakın, Deborah'la ben ikimiz inceleyelim nedenleri. Kendinize eziyet etmeyin böyle. Kendinizi, kocanızı ya da başka birini suçlayıp durmayın. Deborah'ın sizin desteğinize gereksinimi var. Kendinizi suçlamanıza değil," dedi. Esther bulundukları güne döndürülünce artık o günün Deborah ile yüz yüze gelmek zorunda olduğunu anladı. Nasıl onunla konuşurken ne söylemem gerektiğini nasıl bileceğim ben? Jacob'un kendisini görmesine izin vermediğini biliyorsunuz değil mi? Ve onu son gördüğümde çok tuhaf, uyur gezer gibi bir hali vardı. Gerçekten tehlikeli olan bir şey mi var? Özellikle de şu anda çok duyarlı olduğu bir konu bu çünkü. Nedir o doktor? Ne olacak? Yalan söylemek tabii. Ayağa kalktılar. Süre dolmuştu çünkü. Esther söylemesi gereken şeylerin yalnızca bir bölümü için bile çok kısa bir süre diye düşündü. Doktor Fried Esther'ı kapıya kadar geçirdi. Hafif bir el hareketiyle son bir kez onu rahatlatmaya çalıştı. Hastanın ağzından dinlediğinde annesinin gerek kendisine gerekse ona atfettiği şeylerin tümüyle farklı görüneceği kanısındaydı. Yardımcı olan anne, gönül borcu duyan çocuk. Ama böyle olmasa çocuk hasta olmazdı zaten. Gerçeğe ilişkin bir iki anlatım biçiminin nitelikleriyle aralarındaki fark hem annenin hem de çocuğun yorumlarının derinlik kazanmasını sağlayacaktı. Esther doktorun bürosundan çıkarken durumunu tam olarak ortaya koyamadığını düşünüyordu. Belki de yardım girişimi sonuçta bir müdahale niteliğindeydi. Hastaneden Deborah'ı tek başına çıkarmasına izin vermişlerdi. İkisi birlikte kasabaya inip sinemaya ya da yemeğe filan gidebilirlerdi. Esther, "Sana yemin ediyorum," dedi Deborah'a. "Kafanın içinden sana yemin ediyorum, seni kullanmayacağım. Neler yaptığımızı ya da yapmadığımızı hiç sormayacağım sana." Kaldıkları küçük otel odasına gidip Jacob'a Deborah'ın hala onu görmek istemediğini söyledi. Doktor, onu zorlamamaları gerektiğini, bu davranışının Jacob'u küçümsemekten çok kendi kararlarını kendisinin vermesi yönünde acınası ve yanlış bir girişim olduğunu söylemişti. Esther bu sözlerin yalnızca onları avutmak amacıyla söylenmiş olduğunu düşünüyordu. Ama Jacob'a bu konuda hiçbir şey söylemedi. Zavallı Jacob ve ben gene iki arada kaldım, darbeyi indiren kişiydi. Bir süre sonra Jacob ısrar etmekten vazgeçti ama sinema salonunda onun arka sıralardan birinde oturup film yerine Deborah'ı seyrettiğini gördü Esther. Dışarı çıktıklarında onun karanlıkta tek başına durup Deborah'ı seyrettiğini gördü. Lokantaya girerlerken de kışın gelişini haber veren soğukta lokantanın köşesinde dikilip duruyordu Jacob. 6. Bölüm. "Bana bu hastaneye gelmeden önceki yaşamını anlat," dedi doktor. "Deborah, krallığının yüksek ve soğuk bölgelerinden annem size her şeyi anlatmıştır," diye yanıtladı sert bir sesle. "Annen bana senin aldıklarını değil, kendisinin verdiklerini, senin gördüklerini değil, kendisinin gördüklerini anlattı. Senin şu tümörün konusunda bildiklerini anlattı bana." "Bu konuda pek bir şey bilmiyor o," dedi Deborah. "Bana kendi bildiklerini anlat öyleyse." Deborah 5 yaşındaydı. Doktorlar içindeki dişiliğe özgü o gizli yerdeki bozukluk konusunda başlarını salladığında utanç duyacak kadar büyümüştü. Sanki gövdesinin bütün gerçekliği o yasak yerde gizlenen bir kötülükte yoğunlaşmış gibi sondaları ve iğneleriyle içine girmişlerdi. Babasının ona ertesi gün hastaneye yatması konusunda planlar yaptığı akşam, inatçı insanların nesne muamelesi gördükleri, bir nesneymiş gibi oradan oraya sürükledikleri zaman duyduğu o büyük öfkeyi duymuştu. O gece düşünde bir karabasandı, zorla girilip yağma edilen, paramparça edilen, sonra da deterjanlarla silinip temizlenen ve parçaları birleştirilip ölü ama artık kabul edilebilir hale getirilebilen bir oda olarak görmüştü kendini. Bir başka düşünde de kırık bir saksı görmüştü. Saksıdaki çiçek kendisinin yıkılıp yok olan gücünü andırıyordu. Deborah bu düşlerden çok sarsılmış, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Ne var ki bu karabasanlar o korkunç sancıyı hiç hesaba katmamıştı. "Şimdi sakin ol bakalım, hiç acımayacak," demişlerdi. Sonra da o aletin dağlayıcı darbesini duyumsamıştı. "Bak şimdi senin bebeğini uyutacağız." Sonra maske inmiş, mide bulandırıcı bir tatlılığı olan uyuşturucu kimyasal maddeyi içine tıkmıştı. Burası neresi diye sormuştu sonra. Düşler ülkesi biçiminde bir yanıtın ardından o gizli yerinde hayal bile edemeyeceği kadar şiddetli ve uzun süreli bir yanma duymuştu. Bir keresinde doktorlardan birine onun acı çekmesine üzülüyormuş gibi görünen bir stajyere "Niye hepiniz böyle kötü yalanlar söylüyorsunuz?" diye sormuştu. "Aa, korkmayasın diye," demişti stajyer. Bir başka öğleden sonra yeniden o masaya bağlandığında "Şimdi seni bir güzel tamir edeceğiz," demişlerdi. Deborah bu oyun oynayan yalancıların konuşma biçiminden onu öldürecekleri anlamını çıkarmıştı. Bebekle ilgili o apaçık yalan gene söylenmişti. O yalana sık sık ne de korkunç bir küçümseme katmışlardı. Cinayetten de kötü bir şey değil miydi bu? O kaçık adamlar, o katiller, o yapmacık güzel sözcüğüyle ne yaptıklarını sanmışlardı acaba? Ve bir de korkunç sancılar arasında bebeğin nasıl bakalım? Deborah bunları anlatırken Doktor Friede bakıp ölü geçmişin şu duyumsamaz dünyada can sıkıntısından başka bir şey uyandırıp uyandırmayacağını merak ediyordu. Ama doktorun yüzü sinirden gerilmiş, sesi her ikisinin de karşısında beliren bu 5 yaşındaki çocuk adına öfkeyle dolmuştu. Lanet olası aptallar, çocuklara yalan söylememeyi ne zaman öğrenecekler bunlar? Ve Doktor Friede sinirli sinirli sigarasını didiklemeye başladı. Öyleyse aldırmazlık etmeyeceksiniz dedi Deborah. Bu yeni dünyada sakıngan adımlarla ilerleyerek. Elbette etmeyeceğim diye yanıt verdi doktor. Öyleyse kimsenin bilmediği bir şey anlatacağım size dedi Deborah. Hiçbiri benden özür dilemedi bile. Ne öyle duygusuzca içime girdikleri için, ne bütün o acıları çekmeme ve bundan utanç duymama neden oldukları için, ne de benimle alay edercesine bu kadar uzun bir süre ve bu kadar aptalca yalanlar söyledikleri için. Bu yaptıkları için onları bağışlamamı hiçbir zaman istemediler benden. Ben de onları hiçbir zaman bağışlamadım. Nasıl yaptın bunu? O tümörü hiçbir zaman içimden çıkarmadım ben. Hala yerinde. Hala içimi kemiriyor. Gözle görülmüyor, o kadar. Bu onları değil, seni cezalandırır ama. Upuru hepimizi cezalandırıyor. Upu ne? Yere gizlerinden birinin yeryüzüne mobilyaları birer bubi tuzağı olan bu güneşli büroya sızmasının yarattığı dehşetle birdenbire ikiye ayrılıvermişti. Yere dili her zaman içsel sesin denetimine doğru yaklaştıkça insanlardan daha sıkı bir biçimde gizlenen derin bir gizdi. Upuru yere'nin hastanedeki o son gününe her şeyin kararıp bulanıklaşmış gibi geldiği güne özgü bütün anı ve duygular için kullandığı bir sözcüktü. Ne dedin diye soruyordu doktor. Ama Deborah dehşet içinde yere'ye kaçmıştı. Yere yarılmış bir deniz gibi Deborah'ın başının üzerinde kapanmış, girdiği yerde hiçbir iz bırakmamıştı. Yüzey dümdüzdü ve Deborah yitip gitmişti. Doktor Friede her türlü sözcükten, mantıktan ya da avuntudan kopmuş durumdaki Deborah'a bakıp düşündü. Bütün hasta insanlar denetleyemedikleri güçlüklerinden nasıl da korkuyorlar. Nedense yalnızca insan olduklarına, yalnızca insan boyutunda bir öfke duyduklarına bir türlü inanamıyorlar. Birkaç gün sonra Deborah ara dünyaya dönmüş, yeryüzüne bakmaya başlamıştı. Carla ve başka hastalarla birlikte koğuşun koridorunda oturuyordu. Kasabaya inme ayrıcalığın var mı diye sordu Carla. Hayır yok ama annem geldiğinde dışarı çıkmama izin verdiler. Eğlendiniz mi? Galiba. Annem beni hastalığımın nedenleri üzerinde düşündürmeye çalışmaktan kendini alamadı bir türlü. Daha yerimize oturur oturmaz beni soru yağmuruna tuttu. Biliyorum, sorması gerekiyordu ama onu anlatamazdım ki, bilsem bile. Bazen hastalanmama neden olan insanlardan nefret ediyorum dedi Carla. Yeterince tedavi gördükten sonra onlardan nefret etmezmişiz artık. Öyle diyorlar. Ama bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum. Üstelik benim düşmanım ne nefret edebileceğim ne de bağışlayabileceğim bir insan. Kim bu insan diye sordu Deborah. Bu düşman tek bir kişi olabilir mi acaba diye düşünürken. Annem diye yanıtladı Carla. Sıradan bir şey söylüyormuş gibi. Beni, erkek kardeşimi ve kendini vurdu. Onlar öldü, ben yaşadım. Babam yeniden evlendi, ben de aklımı kaçırdım. Bunlar dışarıda her zaman duyulan, örtmecelerin hiçbirini taşıyamayan katı ve açık sözlerdi. Açıklık ve doğallık hastanenin iki önemli ayrıcalığıydı ve herkes bu ayrıcalıkları son kertesine değin kullanıyordu. Gizliden gizliye düşünmenin dışında kendilerini hiçbir zaman ayrıksı ya da tuhaf olarak nitelemeye cesaret edemeyen kişilere göre özgürlük, çılgın, kaçık, çatlak, daha ciddi boyutlarda da deli, anormal, dengesiz ve aklını oynatmış biri olma özgürlüğüydü. Bu özgürlüğü kullanma ayrıcalığı konusunda da bir hiyerarşi vardı. Dil koğuşunda bağırıp çağıran sabit bakışlı kişilere başkaları hasta, kendileri ise çılgın diyordu. Yalnızca onların kendileri için akıl hastası ve deli gibi nihai tanımları kullanmasına karşı çıkılmıyordu. A ve B gibi daha sakin olan koğuşlar her şeyin alt üst edilmiş ölçeğinin daha alt basamaklarında yer alıyordu ve yalnızca daha hafif tanım biçimlerini kullanmalarına izin veriliyordu. Kaçık, çatlak, üşütük gibi. Hastaların kendi kendilerine söze dökmeden oluşturdukları bir kuraldı bu ve her hasta bu kuralı kimsenin açıklamasından yararlanmadan kendiliğinden öğreniyordu. Kendilerini çılgın olarak niteleyen B koğuşu hastaları durmadan çalım satıyorlardı. Deborah bunu öğrenince donuk gözlü sert bir kadın olan Katya'nın kendisine sakin ol, sinirlenme diyen hemşireye tepeden bakmasının nedenini anlamıştı. Gülmüştü Katya. Sinirli değilim ben, kaçığım. Deborah hastaneye geleli 2 ay olmuştu. Başka hastalar da gelmiş, kimileri D'ye, delilerin yanına, kimileri de başka hastanelere geçmişti. Buranın kıdemleri olacağız biz, dedi Carla. Eğlence çiftliğinin emektarları. Doğruydu bu belki de. Deborah D dışında bu yerden korkmuyordu artık. Kendisine söylenen her şeyi yapıyordu ve Doktor Freight'in zararsız görünümlü beyaz evinde korkularının denetlenmesi dışında sansürün herhangi bir konuda aşırı önlemleri başvurduğunu gösteren hiçbir belirti yoktu. Başarıp başarmayacağımızı öğrenmemiz ne kadar sürer diye sordu Deborah. Ufaklıklar, siz daha cicim aylarındasınız, dedi yanlarında oturan bir genç kız. Bu dönem aşağı yukarı 3 ay sürer. Ben de geçtim bu dönemden. 6 hastanede yattım ben. Tahliller yaptılar, uyuşturdular, kızdırıp isyan ettirdiler, şok uyguladılar, metrazol, ametil ve yaptıkları başka ne ilaç varsa hepsinden verdiler. Artık benim için gerekli olan tek şey bir beyin ameliyatı. O zaman her şey hallolacak. Hiçbir şey işe yaramıyor ve bu pislik ne de başka bir şey. Genç kız kendine özgü bir mahkum havasıyla dramatik bir biçimde ayağa kalkıp yanlarından uzaklaştı. Ve YR'nin ikinci derecedeki yöneticisi Lactameon fısıldadı. İnsan mahkum olacaksa güzel olmalı. Yoksa dram yalnızca bir komedi olur.